Ayrım 6. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 49. Ayraklığa zaten alışık olduğu için ve hocalarının kendisine göz yuman tavırlarıyla cesaret bulduğundan, mezun olduğunda tam bir tembellik döneminden geçti. Sadece bir sanatçıda affedilebilecek bir şey. Sanatçılar her yerde ve her zaman ayrıcalıklı bireylerdir diye açıklıyordu genç dahi. O dayanılmaz ölçüde tırmalayıcı sesiyle. Bundan sonra çevremizdeki yetenekli çocukların en gösterişsizlerine bile olan şeyler Dajat Çarekyan'ın da başına geldi. Etrafı yağcılarla çevrildi ve kaprisli mizacıyla miskin yaşam tarzını farkına varmadan güçlendiren avanakların övgülerine boğuldu. Özetlemek gerekirse, Dajat sadece olağanüstü yetenekler değil, aynı zamanda talihte bahşedilmiş şu sıra dışı bireylerden denebilir. Zira daha küçük bir çocukken, kendi büyüklüğünün ve ününün tümüyle bilincinde, ulusunun onur ve gurur kaynağı olduğuna güveni sonsuz, mahallesinin sokaklarında ve parklarında çarpıcı profiliyle salınır dururdu. Yetenek mi? Yetenek herkeste olur, demeyi pek severdi hocalarından biri. Bizim Dajat'ımızda deha var, deha. Ve çok geçmeden, toplum içinde yetki ve saygınlığa sahip kişiler bile ondan bizim Dajat diye söz etmeye başladılar. Sanki onun yüksek zekasının ilerlemesi ve gelişmesinde pay sahibi olmaya dünden heveslilermiş gibi. Bu herkes tarafından hayranlık duyulan ve şımartılan mutlu ve ayrıcalıklı ergen, çok geçmeden kendini büyük ve her şeye kadir biri olarak görmeye başladı. Kuşku ve endişeyle hiç yaralanmadığından, sanatçıların çoğunu düşünceli, metanetli, çekingen yapan ve erken olgunlaştıran acıyı ve başaramama korkusunu tanımıyordu. Kayıtsız bir halkın uyandırdığı ürpertiyi ve yalnızca uzun, çetin bir çalışmadan sonra gelen ani başarının verdiği baş döndürücü mutluluğu hiç yaşamamıştı. Dajat Çarekyan'ın yaşamının bu tümüyle verimsiz dönemi hakkında daha fazla ayrıntıya girmenin anlamı yok. Biz burada erken ortaya çıkan mevsimsiz yeteneklerin gizli zaaflarla birleşerek çoğu zaman deha yerine konduğu bu tip kişiliklere daha yakın bir bakış atalım. Zira Dajat Çarekyan hiçbir anlamda bir istisna sayılmaz. Tam aksine modaya uygun ve yeni olandan çok kolay etkilenen, hatta onun eseri olan rahat ve özgürlükçü bir toplumun tipik bir ürünü olduğu söylenebilir. Okullarda ya da yaşamın içinde yüz yüze geldiği ilk ciddi engel, karşısında yüzeysel ve aldatıcı yetenekleri yok olup giden göz kamaştırıcı çocuklara şahit olmayanımız var mıdır? Hastalıklı ve zayıfsa bu tip çocuklar çabuk ölmeye meyillidir. Şayet hayatta kalmayı başarırlarsa zihinsel bozukluklara ya da yapmacık davranışlar, kendini beğenmişlik, ben merkezcilik ve benzeri duygusal sapkınlıklar gibi kişilik kusurlarına maruz kalabilirler. Bir de farklı bir genç adam türü vardır. Bu tip kendi seçtiği alanda az bulunur bir yetenek sergilemiştir. Ama bu sadece belirtili bir noktaya kadar devam eder. Bundan sonra ilerlemeyi sürdüremez. Kötülemeye başlar ve eğer planlayarak ya da şans eseri farklı bir kariyer edinmezse tam bir başarısızlığa uğrar. Bu kategoriye giren çocuklar gerçek dehalarla güçlü benzerlikler taşır. Fiziksel ve psikolojik benzerlikler ve bu yalnız çevrelerindeki değil kendilerini de yanlış yola sürükler. Zira gerçek duygularını gizleyip rol yapma konusundaki doğal eğilimlerine rağmen insan bu sahte dehaların gerçek durumlarının farkında olduklarını sanmamalıdır. Aksine dar görüşlü, bön ve düşüncesiz hayranlar tarafından keşfedilmekten paçayı kurtarmaya yarayan bu tezahürlerin ilk kurbanları kendileridir. Keskin ve araştırıcı zeka ile önsezi, belirli bir el becerisi ya da zihinsel beceri, gözlerdeki ateşli ifade, insanı bunların sahibinin istenmeyen koşullar veya miras alınan hatalı genler yüzünden kendi kalıtımsal yeteneklerinin farkına tümüyle varmaktan aciz, noksan kalmış dehalardan olduğu hakkında kuşkuya düşürebilir. Bütün bu etmenleri göz önüne almasak da, Dajat Charakya'nın bir örnek teşkil ettiği bu kişilik türünü rahatlıkla sahte deha olarak adlandırabiliriz. Dajat, kendi gerçek durumunun tümüyle bilincinde olmamakla kalmıyor, aynı zamanda iç dünyasında çalkalanıp duran karma karışık duyguları ifade edebilmek için resmin uygun bir sanat biçimi olmadığını düşünüyordu. Ancak işin aslında resim onda doğası gereği nefret uyandırmaktaydı. Çünkü disiplin, ciddi konsantrasyon, gözlem ve hatta dikkatli bir hesapçılık gerektiriyordu ki bunların tümü onun için baskı demekti. Bir meyvenin, bir çiçeğin, bir insanın ya da bir manzaranın önünde alçak gönüllü bir şekilde oturmak, ışık ve açı aramak onun mağrur ruhu için yabancı eylemlerdi. Zira o kendisinin doğaüstü olduğuna içtenlikle inanıyordu ve kendi hayal gücünün ürünlerini dünyanın sunabileceği herhangi bir şeyden çok daha üstün görüyordu. Düşündü ki yüzeylerin yeniden yaratılmasını vurgulayan resmin aksine edebiyat kendisine iç benliğini keşfetme ve alabildiğine erişilmez bir nüfuz edilemez krallığını yani ruhunu benini ifade etme fırsatı tanıyabilir. Birdenbire bu altın düşte güçlenmiş olarak Dajat kendisini havalisinde tıkanmış hissetti. Kaderinde olduğuna ve sadece edebiyat ile plastik sanatların merkezi olan Paris'e gitmekle elde edeceğine içtenlikle inandığı evrensel şan ve şerefin yanında kendi çevresinde tadını çıkardığı şöhreti gözüne pek değersiz göründü. Çevresi kendi beninden üstün olan hiçbir şey taşımıyordu. Çağdaşı yazarlar hiç ilgisini çekmiyordu. İzledikleri yoldan, eğer varsa erdemlerinden ve kusurlarından haberi bile yoktu. Bütün Batı Ermeni edebiyatını hor gören bir omuz silkiş ve alaycı bir tebessümle silkeleyip attı. Kendisinin de hayret verici çoklukta yazar ve şair yetiştirmiş olan İstanbul'un banliyosu, Üsküdar'a gönderme. Türkiye'de İstanbul Boğaziçi'nin Asya kıyısında bir mahalle. Zabel Yeseyan gibi Çırakyan'da Üsküdar'da doğmuş ve okula gitmiştir. Burası aynı zamanda aralarında Bedros Turyan 1851-1872, Yegişe Turyan 1860-1930, Retyos Berberyan 1851-1907, Yekya Demirbaşyan 1851-1908 ve Sibil Zabel Kancıyan 1863-1934 gibi seçkin şairler, yazın adamları ve öğretmenlerin bulunduğu birçok kişinin de doğum yeridir. Birinde doğmuş, büyümüş ve eğitim görmüş olduğu gerçeğini göz ardı etti. Kendini sadece üstün değil, her türlü sınıflandırmanın da üzerinde görüyordu. Ve bütün megalomanlar gibi aklından geçen her bir fikrin muazzam önem taşıdığına, evrensel değeri olduğuna, felsefe ve estetiği temellerinden sarsacak bir güç barındırdığına inanıyordu. Bu nedenden dolayı Dajat Charakyan, keskin zekasına rağmen tam bir cahildi ve Paris'e gitme arzusu herhangi bir öğrenme ve gelişme dürtüsü taşımıyordu. Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek ilk kez 1934'te Erivan'da basıldı ve kısa süre sonra 1936 Rusça'da dahil olmak üzere birçok Sovyet diline çevrildi. Genel kanıya göre bu kısa, yaklaşık 80 sayfalık otobiyografik roman Zabel Yeseyan'ın en iyi eserlerinden biridir. Burada giriş sayfalarının çevirisi yapılmıştır. Olayların geçtiği bölgenin silahların bahçelerinde anlatılan yerle aynı olduğu fark edilecektir. Ancak bu kez daha karanlık bir pencereden bakılmış gibidir. O zamanlar ancak 10 yaşlarındaydım. Üsküdar'da Bülbül Deresi'ne yakın bir yerde tek katlı harap bir ahşap evde oturuyorduk. Yazında, kışında ırmağın karanlık çamurlu suları ağır ağır dereye dökülürdü. Bu dereye neden bu kadar şairane bir isim verildiğini hiç anlamamışımdır. Belki de karşı kıyısında içine bülbüllerin yuva yaptığı servileriyle sürekli yeşil ve kederli Türk mezarlığının varlığı yüzündendi. Çocukluğum, mahalledeki her çocuğun beşikten beri soluduğu için çok iyi tanıdığı o berbat kokuyu yayan derenin kıyılarında geçti. Yazın, güney rüzgarı estiğinde büyükler tiksintiyle suratlarını asar ve lodos çıktığını söylerlerdi. Bu sözcük içimi dehşetle doldururdu. O günlerde annem her zamankinden fazla sinirli olur ve babamın tükenmiş bakışlarına derin bir umutsuzluk yerleşirdi. En sıradan olay bile annemin müsrifliğini bahane ederek babama vahşi bir saldırıya geçmesi için yeterli olurdu. Evin bunaltıcı havasında şikayet ve çaresizlik haykırışlarının çınlaması hiç durmaz, ancak erkek kardeşlerimin ve benim yanaklarıma inen şaplakların sesiyle kesintiye uğrardı. Böylece Bülbül Deresi'nin berbat kokusu daha da dayanılmaz hale gelir ve arada sırada hafif bir esinti deri yatağının karşı kıyısındaki mezarlıktan değişik bir koku getirdiğinde annem bizi telaşla içeriye kilitler, yüzünde bir gizem ve panik ifadesiyle şöyle derdi: "Bugün dışarıya çıkmayın. Görünüşe bakılırsa Türkler ölülerinden birini daha gömdüler." Geceleri annemle babam bitmez tükenmez sorunlarından konuşurlarken, annemin sözleri her zamankinden daha yaralayıcı, babamın yanıtları da daha umut kırıcı olurdu. Annem umutsuzluğunu vurgulamak için dizlerini döverek "Tanrı aşkına!" diye bağırırdı. "Zavallı masum çocuklarını bu cehennemden kurtarmak için neden bir şeyler yapmıyorsun?" Ama yararı yoktu. Bizim için bir çıkış yolu mevcut değildi. Tedavisi olmayan bir hastalık gibi yoksulluk evimize temelli yerleşmişti. Babam bir tekstil fabrikasında yün boyayıcısıydı. Her sabah güneş doğmadan kalkıp yürüyerek fabrikaya gider, boya malzemelerini hazırlar, yaz sıcağında da kış soğuğunda ve rüzgarında da yün çilelerini kıyıya indirir, orada yıkar, sonra yüzü gözü kan ter içinde suları akan çileleri omuzuna vurup gerisin geriye yukarıya fabrikaya taşırdı. 6 çocuğu olmasına ve işlerine yardım edecek kimsesi bulunmamasına rağmen annem de çalışır, el tezgahında kumaş dokurdu. Uzun kış gecelerinde yataklarımız yere serilip hepimiz birer birer uykuya daldığımızda, annem küçük bir lambanın ışığında geç saatlere kadar çalışmaya devam ederdi. Babam yorganların üstüne uzanıp kestirir, arada bir gözlerini açarak annemle bir iki laf ederdi. Kız ve erkek kardeşlerim uyumuş olurlardı. Ama benim uykum hafifti, konuşmalarını takip etmeye uğraşırdım. Bitkin düşmesine rağmen annem dişlerini sıkıp çalışmayı sürdürür, bir yandan da üstümüze çökmüş dünya kadar sorunu birer birer sayar dururdu. Ertesi gün kapımıza dayanma tehdidi savuran alacaklıları, borca kömür vermeyi kabul etmeyen kömürcüyü, o sabah uğrayıp da günlük ekmeğimizi vermeyi reddetmiş olan fırıncıyı. Babam içini çeker, yoksulluğa söverdi. Hiddete kapılan annem işi bırakıp ayağa fırlar bağırırdı: "Ateşten gömlek! Yoksulluk bu işte! Ateşten gömlek!" Loş odada ince yapısı, ateş saçan gözleri ve yukarı diktiği meydan okuyan çenesiyle annem görünmeyen güçlere karşı savaşıyormuş gibi gelirdi bana. Delirmiş gibi çılgın bakışlarla çevresini tararken babam uykulu gözlerle onun her hareketini izler, nemli yırtık pırtık çoraplarının içinde titreyen ağrılı ayaklarına uzanırdı. Annemin öfkesi, anlamını kavrayamasam da ben de her zaman derin bir kaygı uyandırırdı. Kalbim sıkışırdı. Haykırmak isterdim. Biliyordum, evet çok iyi biliyordum ki tüm yükü bazen sabırla, bazen isyan ederek yalnızca büyükler sırtlamış olsa da hepimizin üzerine örten ağır bir hüzün vardı. Bu hüzün sanki bizimle birlikte dünyaya gelmiş ve bizimle birlikte büyümekte olan bir ikiz kardeş gibiydi. Onun yoksulluğunun bir sürü korku yüzünden olduğunu çok sonraları anladım ve o günden beri de bu canavarı gömmeye adadım kendimi. Ama o zamanlar genç ve toydum. Kıt kanaat geçiniriz ya da yakında işler düzelir gibi ifadeler kullandıklarında annemle babamın zaten güçlerinin yettiği kadar çok çalışmakta olduklarını ve işler iyiye gitse bile bizim ve bizler gibi insanların hayatlarının asla düzelmeyeceğini anlayamıyordum. Okulda hocalarımızın sözleri, duvarlardaki süslü yazılarla yazılmış öyküler, bize anlatılan ya da ders kitaplarımızda okuduğumuz hikayeler, hep insanın çalışıp çabalayarak bu dünyada her şeyi elde edebileceğine bizi inandırmayı hedefliyordu. Bu öğütlere hiç aldırmayan erkek kardeşlerim, zamanlarının ve enerjilerinin çoğunu oyun oynayarak, sokaklarda dolaşıp durarak harcarlardı. Derslere girmek onların hiç hoşlanmadıkları bir vazifeydi ve okul bittiği anda bir an evvel oyunlarına dalmak için dışarıya öyle bir fişek gibi fırlarlardı ki yollarına çıkanın vay haline. Bazen haset ve hayranlıkla oyunlarını izlesem de katılmazdım onlara. Çünkü eve gidip ders çalışmayı yeğliyordum. Annem rahatı bozulmadığı sürece benim çalışkanlığıma da erkek kardeşlerimin yaramazlığına da kayıtsızdı. Bir tek şefkatli anne öpücüğü ya da sevgi dolu bir tek tebessüm hatırlamıyorum. Ah, ne derlerse desinler. Çocukluğun tatlı anılarına dair nutuklar atsınlar. Onlar yaşam savaşından haberi olmayan insanlardır. Annemin öyle saçmalıklar için harcayacak vakti yoktu. Bebek kız kardeşim beşiğinde feryadı bastığında annemin yüzünde endişe değil can sıkıntısı olurdu. Ses dayanılmaz hale gelince çocuğu alır, gözlerinde bomboş bir bakışla doyurana kadar emzirirdi. Şimdi anlıyorum ki annem için hayat çok zordu. Ve bizi yaşatmak için öyle çok çalışıyordu ki tüm sevgisi kuruyup gitmişti. Ama o zamanlar çocuk ruhum birazcık şefkatin özlemini çekmekteydi. Ve annemin haşin yüzü içimi kırgınlıkla dolduruyordu. Ancak hayatta bir amacım vardı ve bununla teselli buluyordum. Kendimi güçlü ve geleceğim konusunda güvenli hissediyordum. Çok soğuk kışlardan birinde küçük kız kardeşim Arusyak hastalandı. 8 yaşındaydı. Hiç kimse onda olağan dışı bir şey olduğunu fark etmemişti. Herkes büyüyünce çok güzel bir kız olacağını söylüyordu. "Anneme söylemeyeceğine söz verirsen sana bir sır vereceğim," dedi bir gün. Hastalandıktan kısa bir süre sonra. Başımı salladım. "Başka kimseye de anlatmamalısın," diye ekledi. "Peki, söz veriyorum." "Ben yakında öleceğim," dedi mutlu bir tebessümle. "Delirdin mi sen?" dedim dehşet içinde. "Ne biçim konuşma bu?" "Biliyorum işte," diye cevap verdi. "Ve bu yüzden çok mutluyum. Beni mavi kurdelelerle süslü beyaz bir kutuya koyacaklar ve doğruca cennete gideceğim. Bir melek söyledi bunu bana. Ben de melek olacakmışım, öyle dedi." "Yetti bu saçmalık," diye bağırdım. "Hepsi yalan. Sana söylüyorum, hepsi yalan." "Aslında söyleyen bir melek değil, Zaruhi'ydi," dedi nefes nefese. "Küçükler öldüğü zaman doğruca cennete giderlermiş."
"Yalancı sürtük. Eğer öyleyse kendi niye düşüp ölmüyor? Sana yalan söylüyor diyorum." Bana öyle gelmişti ki, kız kardeşim bu masala inanmaktan vazgeçerse ölmeyecekti.
Yalandan başka bir şey değil dedim tekrar.
Kime istersen sor. İnsan ölmemeli. Dinle beni Arusyak. Öldükten sonra sana ne oluyor biliyor musun? Bir ceset oluyorsun. Toprakta bir çukur kazıyorlar, seni gömüyorlar ve toprak oluyorsun. Hepsi bu. Zaruhi sana masal anlatmış.
Ama neden? Neden? Dedi kız kardeşim gözyaşları içinde başını omzuma dayadı.
İyileşeceksin, iyileşeceksin görürsün dedim saçlarını okşayarak.
Büyüdüğümüz zaman birlikte çalışacağız. Güzel bir bahçemiz olacak ve içine bir sürü gül ağacı dikeceğiz.
Arusyak bunu kabul etmedi. Gözlerini yüzüme dikip hıçkırıklar arasında şöyle dedi.
Ben Yasemin istiyorum. Bir de badem ağacı. Mutlaka bir badem ağacı dikmeliyiz. Öyle harika çiçekleri var ki. Bu dünyada çiçek açmış bir badem ağacından daha fazla sevdiğim hiçbir şey yok.
Peki peki. Gül dikeceğiz. Yasemin ve bir de badem ağacı. Eğer istediğin buysa. Ama önce Zaruhi'nin o budala hikayesine inanmadığını söyle.
Arusyan başını yastığa koydu. Bir an düşündü, içini çekti ve şöyle dedi.
Ah, güzel hikayeydi ama.
Yalanlar, yalanlar.
Ne olmuş?
Büyüdüğün zaman bunu yazacağım.
6. ayrımın sonu. Sayfa 57.